Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yeni bir Nefes Saat programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Ben program sunucunuz Numan Nurullah Aras ve kıymetli hocam, doçent doktor Fırat Erdoğan. Hepinize hayırlı günler diliyoruz. Umarız sağlığınız, saatiniz yerindedir. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ederiz.
Çok fazla uzatmadan hemen sorulara geçmek istiyorum hocam.
Buyurun, estağfurullah.
Bir yaşındaki çocuğum maden suyunu çok seviyor. Yani soda ile maden suyu aynı bilmiyorum ama maden suyu.
Biri doğalmış, biri işlenmiş olanlardı. Karbondioksit var yok diye ayrılıyormuş.
Tamam, maden suyunu çok seviyormuş. Her ne kadar tedirgin olsak da vermek zorunda kalıyoruz. Maden suyunun çocuklara yararı ve zararı nedir?
Şimdi şöyle, maden suyu için içeriğine bakıp konuşmak lazım esas itibariyle. Normal şartlarda maden suları bizde şu zannedilir. Yüksek asit içeriği var. Yiyip sindiremediğimiz gıdaların üzerine dökeceğiz ve besinleri sindireceğiz. Böyle bir şey yok. Bilakis daha çok alkali ağırlıkları maden suları. Ben bu konuyu gastroenteroloji uzmanı abimizle yaptığımız programda sormuş idim. Ancak o da mideye ait etkilerinin üzerinde bir konsensüs yok. Faydalıdır, zararlıdır demek mümkün değil demiş idi. Çocuklar için ise tamamen sağlıklı bir çocukta maden suyunun içeriğindeki minerallerin işte sodyum, potasyum falanın böbrek fonksiyonlarında probleme yol açacak kadar çok emilmesi ve problem çıkarmasını beklemeyiz. Sağlıklı bir çocuğun maden suyu içmesinin çok mahsurlu olduğunu zannetmiyorum. Ha, buna ait bilimsel bir makale falan okumuş değilim ama mantıken problemli olduğunu zannetmiyorum. Fakat gene de yani her gün bir maden suyu içmenin de çok mantıklı olduğunu düşünmüyorum. Dediğim gibi bir manada yüksek tuz içeriği vardır maden sularının. Ama bir böbrek yetmezliği söz konusu ise, bir böbrek hastalığı şüphesi bile söz konusu ise kesinlikle içirmemeliler.
Evet. Faydası da olabildiği gibi zarar da olabilir diyorsunuz.
Yani şöyle mesela bazı kürlerde zayıflama tedavilerinde bunu veriyorlar. İşte şunu yeme, bunu yeme, bunu yeme. Nereden alacak bu adam tuzunu, mineralini, bilmem neyini? Hepsini bunların maden suyunda direkt alabiliyorsunuz. Ama farklı 10 tane kaynaktan alınmış maden suyunu koysanız 10 farklı formülasyon çıkıyor. O yüzden size özel bir problem de çıkabilir buradan. Bu manada hani için hiçbir şey olmaz demek mümkün değildir. Ama sağlıklı bireyin içmesine bir mahsur olduğunu düşünmüyorum.
Peki hocam. Zaten bir yaşındaki bir çocuk yeni gıda yeni başladığı için belki hani vücut onu sindirir mi sindirmez bilmiyorum. Boğazına falan zarar verir mi?
Yok vermez.
Vermez. Belki o yüzden yani soruyordur.
Problem hani çıkaracağı tek nokta içeriğindeki minerallerin emiliminden sonra fazlasının atılımının yeterli olup olmayacağıdır.
Anladım. Hocam bir diğer soru var. Bir yaş bebekte burun tıkanıklığı, öksürük, balgamlı fakat balgamı atamıyor. Ara ara hafif ateş mevcut. Gün içerisinde ve özellikle gece uykudan uyandıracak huzursuzluk, öksürükte mevcut ise bunda nasıl bir metot uygulanmalı?
Bu anlatılan tablo basit farenjit tablosu gibi gözüküyor. Sanıyorum yeni gelmiş bir sorudur bu.
Evet.
Yani bu hafta içinde gelmiştir.
Evet.
Çünkü bir anda havaların soğumasıyla bu gece gündüz ısı farkından dolayı bütün çocuklarda bir burun tıkanıklığı, buna bağlı balgam, hırıltı, zor solunum gibi problemler oluyor. Bir de işte okulların açıldığı 2 hafta oldu. Enfeksiyonların sıklığında böyle bir minik de olsa artış var. Yani bu daha sonra ciddi artışlarına döner tabii.
Doğru.
Ama anlatılan tablo
bir yaş bebek için herhalde.
Şeydir, bunun okula giden abisi ablası vardır, o taşımıştır. Hep böyle olur hikaye. Ateşin olmaması çok hayra alamet bizim açımızdan. Bu şartlarda yapılacak şeyler öncelikli olarak burnunu güzel temizlemek. İşte bu okyanus suyu, deniz suyu, tuzlu su tabir edilen şeyler ve burun aspiratörleri, pompalarıyla burundaki ifrazatın güzelce tahliye edilmesi orada. Bir yaşın üzerinde olduğu için artık rahatlıkla bitki çaylarında hepsi verilebilir ama bunlar işte falanca marka sallama, poşet çay falan gibi değil de
asıl
aktardan kalitelisini bulup işte kaynatmaysa kaynatma, demlemeyse demleme, bunların kullanılması. Hani böyle radyodan ilaç yazmak doğru değil, bunu yapmamalıyız ama bir balgam sökücünün de bu konuda fayda edeceğini söylemek hata olmaz kanaatindeyim. Dikkat edilmesi gereken hususlar bu iner mi, zatürreye döner mi, bir bronşit olur mu, ciğerlerine iz bırakır mı gibi sorular anlamlı değildir. Böyle bir hastada ateşin koltuk altı 38'i geçmesi, bu ateşin 24 saatten uzun sürmesi anlamlıdır. Hani bir böyle bir alt solunum yolu enfeksiyonu düşündürebilir, bir öncü belirti olabilir. Bir de yatkınlığı olan bireylerde alerjisi vesairesi var, aile öyküsü varsa astım tarzı şeyler de bu yaşlarda bronşiyolit ve daha sonra bronşiyolit atakları ile başlar. Onlarda da özellikle solunum sıkıntısı, efor da düşüklük, hızlı nefes alma, uyuyamama, beslenememe gibi şikayetler yapar. Hani ateş var ve ve veya solunum sıkıntısı varsa bir hekimin görmesini hararetle tavsiye ederiz. Hı-hı. Ama onun dışında dediğim gibi burun temizliği, bitki çayları vesaireleri idare eder. Problem olmaz. Hı-hı.
Peki hocam, ateşi var. Bu şekilde diyelim ki arada sırada iniyor, çıkıyorsa. Ateşi arada sıra iniyor, çıkıyor. Çocuk gündüz huzurlu, gayet iyi. Ama gece huzursuz. Öksürük mü olduğunda huzursuz oluyor. Ve o sırada hafif ateşi çıkıyorsa bunda bir şey var mı?
Yok, bunun bir manası yok. Zaten çocuklarda ateş, buna ait bir konsensüs yok. Yani hiçbir kitapta ateşin normali bu, üstü bu, altı bu demiyor. Hı hı. Eğer ateşi en kolayından koltuk altı ölçecekseniz 37.2'nin üzeri ateştir, 38'in üzeri anlamlı ateştir dersek, hı hı, yanılmış olmayız tahmin ediyorum. Ve bu ateş 24 saatten uzun sürüyorsa, ilaç verdiniz, düştü ama tekrarladı. Ne zaman tekrarladı? 6 saat sonra, problem değil. Hı hı. Verdik, yarım saatte, bir saatte ancak düştü. Bir saat iyi kaldı, sonra tekrar çıktı. Bu anlamlı problem var demektir. Hı hı. Hani o dakikada iyiyse de takip eden günün gündüzünde bir polikliniğe müracaat faydalı olur. Hı hı. Bu tablo artı ateş direkt zatürre diye başlarız. Hani çıkmayabilir ama şüphe zatürre şüphesidir.
Evet. Peki hocam, ateş konusunda aklıma geldi, ben sorayım isterseniz. Hani modern tıbbın haricinde belki insanlara faydalı olmaya çalışan bir de alternatif tıp sektörü var. Bu sektörde evet, de şöyle var. Inanış var. İşte ateş çocuklarınız için bir uyarı telindedir. Bırakın, sakın düşürmeyin. Çocuklar işte 40 derece, 39-40 derece ateşe de çok rahat dayanabilirler. Bu ateşi siz kontrol altına aldığınızda çocuk artık o bağışıklığı kaybetmeye başlar. Dolayısıyla bırakın çocuk kendi kendine onu atlasın diye bir şeyler söylüyorlar.
Vallahi maalesef şimdi bu konuyla ilgili bir tek ortada duran insan kalmadı piyasada. İfratlar ve tefritler, evet, bir arada. Bugün sabahtan beri bir yazı yazma planım vardı. Bu gereksiz ilaç kullanımı, ilaçların gereksiz tanıtımı. Bir internet sitesini açıyorsunuz, falanca ilaç çıktı, işte bağışıklık sistemin 100 katına çıkarıyor, şunu verin, bunu verin, bunu verin diye. Hatta radyomuzun da danışmanlarından Ahmet Taş Getiren Bey'le bunu konuşuyorduk. Şöyle bir şey çıktı ağzımdan, abi dedim, tıbbi okur yazarlık programı yapacağız dedim. Tıbbi olarak, yani bu medya okur yazarlığı diye bir şey, ona şey olsun diye, medya, hı-hı, sektöründe olması hasebiyle. İnsanlar, çünkü bugün mesela bir yazı buldum, değerli bir kaynak, Hacettepe Üniversitesi'nden bir yazar, en bilinen bağışıklık güçlendirdiğini iddia eden ilaç üzerine yazılmış bütün yazıları toplamış. Hı-hı. En bilinen, en meşhur, yani isim söylemeyeceğiz burada tabii ama ben asistanken bizim uzmanlarımız, yani 2000 yılı falan, işte düşün bugünden 15-20 yıl evvel, bak şöyle de bir ilaç var, Almanya'dan kaçak geliyor, işte muayenehane falan açarsan kullan diye böyle tiyo olarak, hı-hı, söylerlerdi. Çok pahalıya gelirdi o zaman, işte içtin mi tamam, bir daha da hasta olmuyorsun modunda bir ilaçtır. Hı-hı. Sahiden ruhsatı falan vardır piyasadakilerin, işte aslında en güveniliridir. Ruhsatlı maldır bu manada. Diğerlerin çoğunun ruhsatı bile yok çünkü. Bununla ilgili çalışmalara bakmış bu Hacettepe'den yayıncı, yazar kimse bilmiyorum. Hacettepe'nin hocası muhtemelen. Şu kadar tane yayını taradık diyor. Bunlarla ilgili işte baktık diyor. Ortalamalarını aldık diyor. Evet, hastalıkla bu ilaç kullanılması halinde hastalığın süresi kısalıyor. Şikayetler azalıyor. Antibiyotik kullanımı azaltıyor. Çok güzel. Ne güzel bir şey işte. Bak bu varmış. Ama arkasından şeyler. Çalışmada işte şu kısıtlılıklar var. Bunlar eksik. Bunlar yanlış yapılmış. Bir de üstüne çalışmaların tamamına yakını ilaç firmasının sponsorluğunda yapılmış. Hmm. Şimdi bir bilimsel çalışma yapıyorsunuz. Bu ilaç işe yarıyor mu diye. Çalışmanın maliyetini ilaç firması karşılıyor.
Evet. Bir soru işareti.
Ya bir soru işareti var mı
kesin
hocam?
Kesin mi diyeceğim? Evet.
Hepsini çiz, bir tek soru işareti, evet, koy. Bir tek soru işareti kalsın orada bence. Evet. Tamam dedim, bunu okuduk, bunu kenara koydum şimdi. Ama bu dediğim gibi en iyisi hakkında yapılan yazı bu. Diğerleri hakkında bilimsel çalışma bile yapamazsınız muhtemelen. Birçoğunun üzerinde işte Tarım Bakanlığı'ndan ruhsatlı, evet, gıda takviyesi yazar. Birçoğu işte dediğim gibi referansınız ne arkadaş size? Falanca dergide bak bu ilacın çok işe yaradığına dair bilimsel yazı var. Şimdi tabii işte bu tıbbi okuryazarlık bu anlamda önemlidir. Ben bir hekim olarak neye bakarım bir konuyla ilgili? Açarım, işte isim de vereyim. Bütün dünyada en meşhur çocuk sağlığı hastalıkları kitabı Nelson Essentials of Pediatrics. Budur. Ben de bunun yerli Türkçesi de İngilizcesi de son baskısı, hatta özetini de ayrıca koydum kitabı. Kitabın kendi 2500 sayfa ve karınca duası formatında yazılmış, oku biten bir kitap değil. Bunu koydum. Türkiye'de de işte 3-5 tane çocuk sağlığı hastalıkları kitabı var ama klasik dediğiniz zaman Çapa'nın Olcay Neyze isminde bir hocası vardı. Epey oldu, emekli oldu. Onun kitabı vardır. Hala yenilenerek bu kitap devam eder. Sahiden ikisi de ilmi ciddiyeti olan kitaplardır. Yani falanca ilaç firması biz bir sponsor olalım da sen bize mümkün değil. Kapıdan falan sokmazlar böyle şeyleri. Şimdi bizim için birinci seviye budur. Nelson'da var mı, Neyzi'de var mı bu? Tek bunlar değil muhakkak işte. Yurt dışında Oski var, Averi var, yerli olarak Cerrahpaşa'nın kitabı var, yeni çıkan Türk Milli Pediatri'nin kitabı var. Var ama bunlar birbirinin muhakkak ama asılları da bunlardır. Kimse de bunların büyüklüğüne itiraz etmez. Bu kitapta yer alan bir bilgiyi ben alsam ve bu bilginin gereğini yapsam ve bu konu hatalı bir şey çıksa mesela kimse bana bunun hesabını sormaz. Çünkü modern tıbbın geldiği nokta bu. Açtım bakın kanıtlarım var. Akla mantığa uygun olanı bu. Artık geri kalanı takdiri ilahi. İkinci olarak bunun dışında meslek odalarının diyeyim tıbbi çok tıbbi tabir olmadı ama mesela Türkiye Pediatrik Endokrinoloji Derneği.
Evet.
Nedir? Çocuk hormon hastalıkları ile ilgili dernektir. Bütün bu dalda ihtisas yapmış arkadaşlar ve buna meraklı arkadaşlar buraya üyedir. Bunun başında mutlaka en kıdemli bir hoca vardır. Yönetim kurullarında kıdemli hocalar vardır. Hı hı. Bunlar çalışma kurulları oluştururlar. Mesela derler ki şey yeni doğan çocuklarda Guatr hastalığı taraması yapıyoruz. Konjenital hipotiroidi. Bununla ilgili olarak biz düne kadar işte TSH'nın 7.7 olarak kabul ediyorduk üst sınırı ama son yapılan bilimsel çalışmalar 9'a kadar normal kabul edilmesi gerektiğini söyledi. Rakamlar tamamen afaki şu an aklıma evet. geldiği için söylüyorum. Derha bakılır, ciddiye alınır. Bu dernek muteber bir dernektir. Sağlık Bakanı der ki peki bundan sonra 9.1'i geçtikçe hastaları uyaralım ve endişe etmelerine sebep olalım der. Bir de böyle bir kaynak vardır. Yani tıbbi mesleki derneklerin, uzmanlık derneklerinin yayınladığı guideline'lar, kılavuzlar vardır. Kılavuz kitaplar vardır. Bunlara da bakalım. Ne yazıyorsa bunlarla da amel edelim. Bir de dergiler vardır üçüncü seviyede. Bu dergilerde yerli, yabancı, onlarca, yüzlerce, binlerce dergi var. Ama hepimiz de biliriz. Yani falanca der işte New England Journal of Medicine. Ya bir yazı burada çıkmışsa artık bu anayasaya gelip girmiş bir madde hükmündedir. Ama işte bizim de hani eleştireceksek kendimizi eleştirelim. 5-6 arkadaş yayın kurulunda yer aldığımız bir tıbbi dergimiz var. Yerli ulusal dergi, hakemli dergi. Şu an kuralların çoğunu sağladık. İnşallah yakın bir vadede işte ULAK BİM'den refere edilen dergi statüsüne geçeceğiz. Yani bir yerli derginin geleceği en üst kategori olmuş oluyor bu. Bir de bizim dergimiz var. Şimdi bundan bu bir değil. Gelen dergiyi burada işte çocuk sağlığı hastalıkları ben değerlendiriyorum. İşte guideline'lere bakıyorum, şuna bakıyorum. Böyle böyle yanlışlar var, bu eksikler var. Bu konularda açıklama yapın veya düzeltme gönderin diyoruz. Yazar tekrar düzeltiyor, gönderiyor. Aklımıza yatıyor. Sonra bir danışma kurulumuz var. Oradaki hocalara da gösteriyoruz. Problem yok yok dergide yayınlıyoruz. Ama toplamında 3 kişi görüyor bu yazıyı. Üç kişi ama New England'da bu yazı o ne eleklerden geçiyordur. Ve geçen adamlar da nedir? Yani kesin diyorum ya hürmet ediyoruz. Bizden çok daha üst bir dergi. Bizden üst bir dergi demem bile abes bir şey. Yani adam dergi biz daha değiliz. Yani bu net 2x2=4. Böyle bir dergide böyle bir yazı çıkmışsa ve ben bunun gereğini yapsam ve bir hastaya işte elimizde olmadan yanlış bir şey yapmış bile olsak dünyada da ahirette de vebali olmaz kanaatindeyim. Çünkü bilimselliğini ve tarafsızlığını ve kalitesini ispatlamış bir dergidir. Ama bizim dergideki bir yazıyla iş yapılırsa ne olur bilmiyorum. Daha o yazı yani dergimiz bu kategoridedir. Evet. Dergiler de böyle sınıflanır. Yerli dergiler, yabancı dergiler, yerli olarak da çok kıymetli dergiler vardır ama bunların kabul edildiği indeksler vardır. Maalesef burada da siyaset geçer. Yani Türkiye'den giden yazının kabul edilme ihtimali %1'dir ama işte Mayo Clinic'ten giden bir yazının kabul edilme %90'dır. Maalesef böyle bu işler ama adamların sahiden bilimsel olarak eleştirilemez hale getirdiği yazılar vardır. Bir de bir seviyede budur. Yani ana kitaplar vardır.
Evet.
Uzmanlık derneklerinin yayınları vardır. İşte dergiler vardır.
Dergiler vardır.
Bir de bu dergiler aşağı doğru iner dediğim gibi. Bazı dergilerin yanında Open Access diye bir not yazar. Yani derginizi yazınızı gönderin. Alt limiti sağlıyorsa şöyle bir 300-500 euro da verirseniz yazınızı yayınlar. Aleni bu yani resmi olarak gönderirsiniz, dekontunu alırsınız, yayınlarlar. Sonra onu siz doçentlik dosyanıza koyarsınız. O open access gözükür zaten orada ama değerlendiren hoca da open access var, open access var bilir bunu. Şey Güneydoğu Asya'da bir dergide çıkmıştır. $100 veren herkese yayınlayan bir dergidir. Falanca dergi işte internet üzerinden yayın yapıyordur. Zaten gönder vatandaş ne gelse yayınlarım diye düşünen bir şeydir. Bakıyorsunuz işte adam diyor ki efendim diyor siz böyle konuşuyorsunuz ama bizim ilacımızın çok işe yaradığına yani şu kadar tane bilimsel yazı var. Tamam kardeşim hadi getir bilimsel yazılarını. En iyisi open access. Yani gerisini hiç söylemeyeyim. Ne oldu abuk sabuk ne diyor belirsiz dergilerde. Muhtemelen hatır, gönül, fiyatla bilmem ne yayınlandırmış yazılardır. Şimdi bir grup insanda ısrarla ben bağışıklık güçlendirici kullanmak istiyorum. İşte ben işte vitamin kullanacağım. Balık ya arkadaş bunların kitapta yeri yok. Kullanalım ne zararı var? Ya ne zararı yok diye ilaç kullanılmaz. Zararı yok diye pirinç pilavı yenir ancak. Afiyet olsun, yiyin zaten, şifa olur o size de. Bunların yarın faydası zararını da bilmem. En son bir hastaneden tam çıkarken bir abim bir şey sordu, hekim bir abimiz. Bu ilacı kullanayım mı dedi. Abi dedim, bilimsel olarak hiçbir katkısı yok. Yok yani, bu sıralamada yeri bile olan bir ilaç değil dedim. Ya dedi, bir plasebo etkisi olacaktı, onu da götürdüm, bir sürü de para vermiştim buna dedi. Ya yani ilaç niyetini alacak, %17 fayda görecekti abimiz. O da gitti. Yok çünkü. Yok, 2 kere 2 4 yok. Yani. Attık kenara. Şimdi sırf bunları niye anlattım? Sorunuzun cevabı olmayarak da. Ateşin
41 dereceye çıkmasında.
İfrat bu, tefrit de öbür tarafı. Ya arkadaş, kitap diyor ki çocukluk yaş grubunda 6 ay ile 60 ay arası ateşli havale diye bir durum var. Rabbim hepimizin çocuğunu muhafaza buyursun. Yani görmeyelim o tabloyu. Ha, korkulacak korkunç bir şey sahiden değil. Yani 1-2 dakika içinde düzeliyor bitiyor ama ya ben hekim olarak bile havale geçiren bir çocuk görmek istemem. Üzer beni. Ya bir de kendi evladını gören anne babayı düşünün. Anne kafayı üşütse yeridir. Oluyor çünkü, başımıza geliyor. Şimdi efendim, vermeyin bu ateş düşüğü. Niye veriyorsunuz ki? Bir tanesi vermesin ve bundan dolayı havale geçirsin ve yarın ahirette buyurun hesaplaşın.
Evet.
Dünyada hesaplaşmıyorsun çünkü bizim Sağlık Bakanlığımız sağ olsun sağlıkla ilgili böyle saçma sapan anlamsız hiçbir ilmi dayanağı olmayan kaynağını göster deseniz, ben dedim benim sözüm senet efendim, güvenmiyorsunuz bana diyen tiplere müsaade ediyor. İşte ondan sonra çıkıyor vatandaş, ceviz tarlasıyla anlaşmış. Ceviz seni ölümden koruyor. Ertesi gün kuru üzüm. Ya böyle bir şey yok abicim ya. Yani böyle bir şey yok. Yani bilmem kaç bin yıllık tıp geleneğinde ateşi düşürmeyiniz. Düşürürseniz bağışıklığınız gelir. Böyle bir şey yok. Ama bunun karşısında maalesef bu adamlar yoktan türemedi ve niye prim yaptı? Öbür tarafta bir başka abuk kitle her şeyi ilaçlarla, tabletlerle düzeceğini zanneden bir şey var. Ya ilaç Türkçe'de güzel kullanım var. Bu ilaç niyetine diyor. İlaçlık bu diyor. Yani çok gerektiğinde hürmeten kullanılacak iştir ilaç. Allah'ın bir lütfudur ilaç. Bu. Ama öbür tarafta adam her şeyi ilaçla çözmeye çalışıyor. Öbür taraftaki de hiç ilaç kullanmıyor. Bunların akılla mantıkla bağdaşır tarafı yok. Ben hani dinleyenlerimizin hassasiyetini bildiğim için buradan söylüyorum. Evet. Daha önce de bu cümleyi bir kere daha kullanmıştım. Bir meselede Erkam Radyo dinleyicisine bu konuda bir hadis-i şerif var deseniz başım üstüne der. Gücü yeter yetmez, nefsini yener, yapabilir yapamaz ama hürmet eder.
Evet.
Bu hadis diyorsun kardeşim, var mı daha ötesi? Ama bir eksik var, bir soracaksın, hadis de sağlam mı? Sahih hadis mi? Ha, sahih hadiste tamam, evet gerçekten bu böyle olmalı ama herifin biri demiş. Şimdi herifin biri. Bu da bunun gibi, yani adamın biri demiş ki 41 derece ateşi olsa da ellemeyiniz. Bu adam kim? Bu adamların kısmı azamı, yani oralarda daha popüler olduğu için.
Evet.
Yoksa asla kimse küçümsediğimizden değil, bilimsel olarak belki bazıları bizim üniversitelerden değil. Orta Asya'da bir tıp fakültesinden alınmış bir diploma bulunur ellerinde genelde. Yaşları da işte komünist döneme tekabül eder. Yani o yıllarda alınmış diplomalardır. Hiçbir ihtisas yoktur, hiçbir bilimsel çalışma yoktur, hiçbir bilimsel okuma yoktur. Şart da değildir, adamın doktor diploması var. Bilimsel kaynakları taramış, derlemiş. Diyor ki bak efendim şurada şurada şurada şöyle çalışmalar, böyle böyle metaanalizler yapılmış. Cochrane Database'e baktım, buna baktım. Bu bilgiler içinde böyle bir bilimsel veri var de başımın üstünde yerim var. Bu yok. İhtisas yok. Kitap mı yazdın? Yok. Dayanak nerede? Yok. Efendim bu böyle olmalı. Siz bilirsiniz o zaman, diyecek de bir şey yok. Ama öbür tarafta yarın dediğim gibi ben şu hadiste amel ettim, karşılığını isterim Rabbim. Hadis Buhari hadisi, tabii ki istemekte haklısınız, verir Rabbimiz de muhakkak ama ben bu ilaçla iş yaptım, çocuğun başına belaya girdi, affet beni Allah'ım. Şimdi Allah affeder muhakkak da. Eder mi bilmiyorum. Burada bir kul hakkı da tahakkuk eder gibi geliyor bana. Evet. O yüzden bu konuda cevap vermiyorum.
Evet. Vermiyorsunuz.
Anlaşıldı ama herhalde.
Anlaşıldı. Anlaşıldı hocam. Peki hocam, bir diğer soruya geçiyorum. Geçmeden önce ama şunu da ifade etmek istiyorum hocam. Mesela akupunktur. Yıllar önce yanılmıyorsam hani tıp dünyası tarafından çok kabul edilmeyen bir şey gibi görünüyordu veya biz öyle zannediyorduk ama son zamanlarda akupunktur hastanelerde de yapılmaya başladı ve hatta şu anda da akupunkturu hemşire ve doktor olmayan kişilere de eğitimini vermiyorlar. Yani bazen ya, alternatif tıbbın böyle direttiği şimdi, şeyleri de tıp kabul edebiliyor mu?
Şöyle diyeyim, bir kere isimlendirmeyi düzelttiler.
Hı-hı.
Bu gerçekten, siz alternatif diyorsunuz ama bence hata ediyorsunuz. Hı-hı. Alternatif tıp, tıbbın olmadığı yerde tıbbın yerine geçecek şey. Bu yok, böyle değil. Yani dünyada bu kabul görüyor. Tamamlayıcı tıp ismiyle kabul görüyor.
Tamamlayıcı tıp.
Yani mesela akupunktur ne işe yarar? Bir örnek verin bana. Yani, eklem ağrılarını giderir mesela. Eklem ağrısını gidermek amacıyla. Şimdi eklem ağrısına giden bir adamda net bir şekilde kanser çıkabilir.
Hı.
Romatolojik hastalıklar çıkabilir. İşte vasküler damar dolaşımı hastalıklar çıkabilir. Mikrobik hastalıklar çıkabilir. Psikolojik problemler olabilir. Bunlara ait bir skalada bakarsınız. Hastayı muayene ettiniz. Bir film çektiniz, kemik tümörü var. Şimdi bunu akupunktura göndermeyeceğiniz belli.
Hı hı.
Bunu ameliyata göndereceksiniz. prensip olarak fiziksel tıpla, muayene ile, tetkikle, laboratuvarla çözebildiğiniz işleri çözdünüz. Hiçbir şey çözülemedi. İdiopatik bir ağrı bu. Ve verebileceğiniz tedaviler de belli. Kemik tümörüyse ameliyat olacak ama değilse o değil. Romatizma ilacı, ağrı gibi bitti. Bunlarla birlikte hastaya romatizma bir problem veya bir travmatik problem dediniz. Ağrı kesiciyi verdiniz. Yeterli oldu ya da olmadı önemli değil. Bunun yanında bir de akupunktur yapalım. Hiçbir problem yok, yapın. Hmm. Düzelirsiniz, düzelmezsiniz. Ben akupunktur konusunda eğitim almadım. O yüzden iyidir kötüdür demem de hiçbir şekilde doğru olmaz. Kötüdür desem bu da doğru olmaz. Ama iyidir de diyemem. Hiçbir eğitimim yok buna ait.
Evet.
Bu böyledir. Yani akupunktur bir tamamlayıcı tıp uygulaması olarak yapılıyorsa, acil ve ölümcül işler bittikten sonra, yani kanser olma çıkma ihtimali olan bir şikayeti olan bir hastada siz MR'ı, BT'yi, filmi çektirmeyip akupunktura gidiyorsanız ayıp edersiniz.
Evet.
Hayati ve acil olanlar elendikten sonra, ya modern tıpta söğüt kabuğundan yapılmış aspirin veriyor sana zaten. Sen de bunun tamamlayıcı tıpta da işte iğne batırarak falan işte o bölgeye bir şeyler yapılıyorsa denemekte hiçbir mahsur yoktur. Bu konuda benim aklıma hep şey gelir. Hayrettin Karaman Hoca'ya sormuşlar. Zuhur ayrı namazı kılalım mı diye. Cevap da şu. Ya kılan kılsın, kılmayan kılmasın. Kılanlar kılmayanlara karışmasın. Kılmayanlar da kılanlara karışmasın demiş. Doğru cevap budur muhtemelen.
Evet.
Efendim akupunktura gidelim. Ya istiyorsan git, istemiyorsan gitme. Ama ben sana demeyeyim ki arkadaş seni kandırıyor bunlar. Gitme, onlar şarlatan. Öbür tarafta da onlar da demesin yalnız. İlaçları bırak vatandaş, gel ilaçla tedavi yok. Bu da doğru değil.
Evet.
İsteyen. Ama şeyi ayırıyorum tekrarın. Acil ve hayati hastalıkların hekim tarafından olmadığı söylendikten sonra ilaç tedavisinin yanına akupunktur hiçbir zararı yok. Ben taraftarım, isteyen gitsin. Ben gitmem ama gidene de hiçbir şekilde eleştirmem. İlaç tedavisinin yerine akupunktur derseniz bu da sizin bileceğiniz bir şeydir. Ben gitmem ama siz de eleştirmem. Bu da sizin fikrinizdir. Ama ilaç tedavisini bırak akupunktura gel diyorsan o olmaz abiciğim. Evet. Orada hata var.
Zaten bizim insanımız da işi garantiye almayı seviyor. Önce doktora gidiyor. Doktor isterse çok ciddi bir rahatsızlık dese bile o tedavisini alıyor. Bunun yanında da eşi dostu mutlaka zaten yok üzüm çekirdeği, yok kayısı çekirdeği.
Hiç yok. Evet, tamamlayıcı tıp uygulamasıdır. Doğrudur, evet, yapılmalıdır da. Ama benim bu konudaki itikadım, öksüren çocuk öksürük ilacı kullanırken yanında ballı ıhlamurunu da içsin. Çok güzel olur. Kesinlikle hararetle tavsiye ederim. Ama onun dışında çok bir yere gitmeye şahsi olarak çok taraftar değilim ama diyorum ya. Bu şahsi kanaat. Hani böyle bir Erkam Radyo bağlayıcı bir bilimsel veri değildir kesinlikle.
Evet.
Birbirimize saygı duymayı öğrenirsek çok daha rahat edeceğiz gibi geliyor bana.
Eyvallah, inşallah. Ve şimdi bir diğer sorumuza geçtik.
Buyurun.
Hocam bir diğer sorumuz, bebeğimin kulaklarında kir birikiyor. Gayet normal herhalde. Bunları kulak temizleme çöpüyle almak zararlı mı? Bu da bizim için normal ama bu kirleri nasıl temizleyebilirim diyor. Birincisi kulak temizleme çöpü zararlı mı? Kullanıyormuş. İkincisi de nasıl temizleyeceğim diyor.
Şimdi şöyle, bütün organlarımızda o bölgenin hem canlılığını korumak, hem o bölgenin mikroplarla enfekte olmasını engellemek, hem rejenerasyonuna katkıda bulunmak amacıyla ter ve yağ bezleri bulunur.
Evet.
Yani boşuna terlemez insanlar. Cildimiz boşuna yağlanmaz. Saç kıllarımızın dibindeki yağ folikülleri olmasa saçlarımız kurur ve sağlıksız bir hal alır. O yüzden öncelikli olarak bu sekresyonlarla, ifrazatlarla iyi geçinmeyi öğrenmek lazım. Biz milletçe temizlik hastası olduğumuz için böyle bir aşırı gayrete girmenin manası yok. Bazı kişilerde nedendir bilmiyoruz ki bu bebekler dahil. Hani sırf yetişkinler de olsa mesela kardeşimiz işte orman işçisidir. Sürekli toza maruz kalıyordur. Kulağı vücut bu yüzden sekresyonları arttırıyordur gibi. Böyle değil. Bebeklerde de bazen bu sekresyonlar, salgılar, ifrazatlar çoğalıyor, artıyor. Bir müddet sonra kulaktan akıyor. Akanı gördüğünüz zaman gördüğünüz kısmı silin. Geri kalan kısmı için... Hani bağırsaklarınızın içine fırça sokup fırçalayıp oradaki ifrazatı temizlemediğiniz gibi kulağınızın içinde tartaklamayın. Bu konuda Mehmet Özakkaş hocamla 3-4 programda bu soru ısrarla sorulmuş. Yani her kulak burun boğaz sorusunda programda bu soru gelirdi. O da ısrarla aman elinizi sürmeyin der. İki sebepten dolayı. Bir, daha tıbbi olanı bu yağ ve salgıları temizlediğinizde kuru bir bölge oluşuyor. Mantar gelişiyor üzerinden. Uygunsuz mikroplar burada enfeksiyonlara neden oluyor. İki, siz bunu temizlediğinizi zannederken içeriye doğru ittiriyorsunuz. Adeta presleyerek ciddi bir kulak kiri kitlesi oluşturuyorsunuz burada. Bu da ses geçişini engelleyerek işitme azlığına neden olabiliyor. Böyle olduğu için kesinlikle kulak temizleme gibi bir fiilde bulunmuyoruz. Ha yarın gün gelir işitme azlığı sıkıntısıyla hekime başvurursunuz. O bakar, evet burada ciddi bir buşon oluşmuş der. Size damla verir. Damladan sonra da çekerek aletle bunu temizleyebilir. Ama bu çok nadir başımıza gelen bir şey. İşte ben çocuk doktoruyum. Günde en az gördüğüm gün 20 çocuk görüyorum ve yaklaşık olarak hepsinin de kulağına bakıyorum. Kulağında böyle problem boyutunda kir olan hasta hiç görmedim neredeyse. Veya 3 senede bir tane denk gelir. Ona da damla yazıp KBB'ye göndeririz zaten. Ama hiçbir şikayeti olmayan sağlıklı bir çocukta bu işlemin kesinlikle mantıklı bir tarafı yoktur. Eskiler çengelli iğnenin ağzı kapalıyken veya işte saça takılan siyah bu firkete denen tokaların içleriyle hani kanca etkisi yaparak almaya çalışırlarmış ama çok tavsiye etmem bunu da söyleyeyim. Hatta tavsiye etmem çok değil çünkü yaralanmaları sebebiyet verir. 1000 kişi yapar çok güzel temizler ama 1001. kulak zarını delebilir bu şekliyle. O yüzden sadece dışta gördüğünüz kulak kirini burnunuzdan çıkan sümüğü temizlediğiniz kadar temizleyin. Başka da bir şey yapmayın.
Başka da bir şey yok.
Hastalık alameti değildir. Endişeye mal yoktur. Ha kulak iltihabı olur adam. Kulak zarı delinir, akmaya başlar. Evet. Sarı krem renkli bir akıntıdır. O kadar çok gelir ki önünü alamazsınız zaten bunu. Kulak kiriyle karışmaz zaten bu.
Evet, bunu da doktora gitmesi gerekiyor acilen.
Aynen öyle. O zaten söylemeye gerek yok. Gider o ciddi gider ağrı, ateşi yapar yani.
Anladım. Peki dinleyicimiz dinliyorsa eğer kulak temizleme çöpü zaten olmayacak. Diğer türlü alet edevat da olmayacak. O kulak içerisini belki kulak aynası dediğimiz yeri hafifçe alacak o kadar.
O kadar bir şey yapmayacak. Gördüğü yeri.
Gördüğü yeri. Evet hocam bir diğer soruya geçiyorum. 8 yaşındaki çocuğumun ön alt dişi sallanıyor.
Ön alt.
Evet ön alt dişi sallanıyor. Fakat altından da diş görünmüyor. Bu süt dişi yanılmıyorsam o zaman altından diş gelmesi gerekiyor herhalde. Diğerlerinde altından diş görünüyordu. Bu dişi çekmeli miyiz diye bir soru sormuş hocam.
Bunun hiçbir önemi yok merak etmesinler. Altında diş görünüp görünmemesi meseleydi. Bu süt dişi de bunun altından kalıcı diş gelecektir. Kalıcı dişin olmaması yani doğuştan hiç yaratılmamış olması. Evet var bu tip hastalıklar var ama 100.000'de 1, milyonda 1 falan sıklıkta olan hastalıklar. Böyle olduğu için bir kere süt dişi eğer kökü iyice boşa çıkmışsa. Evde tık diye elinize çekip alabilirsiniz bile. Ama bir diş hekimine gitseniz o aletle tık diye çekip alıverse çok daha iyi olur. Alınmasa ne olur? Bir kere kökte bağını kaybetmiş anlattığına göre. Yani dibinde bir şey olup olmadığını görecek kadar zaten evet. O muhtemelen bizim soruyu yanıtlayana kadar o diş düşmüştür.
Düşmüştür muhtemelen.
Burada sıkıntı şu olur. Bu yaş grubunda değil ama küçüklerde mesela bazen yeni doğan bebekler dişle doğuyor. Biz buna film çektirip baktırıyoruz. Eğer kökü çok sağlamsa bekliyor orada ama sallanmaya meyilliyse bir hekim arkadaştan rica ediyoruz. Çıkarttırıyoruz onu yerinden. Çünkü gecenin bir vakti bu diş sallanır düşer. Çocuk onu yutar. Ölümcül bile olabilir. Allah bebekler korusun. İçin. 8 yaşta bu çok zor bir ihtimal. Düşmez. Düşse ağız içinde kalır. O uyanır tükürür. Yutmaz. Yutsa midesine gider. Bir şey tıkamaz. Ciğerlerine kaçma ihtimali çok zayıf. Hani kabus gördürtmeyelim kimseye bu manada. İçleri rahat olsun. Ama yani eğer bu kadar alakasız bir formdaysa bu diş parmağı eline çekip alabilir dinleyenimiz rahatlıkla. Ne olacak? Yani çok fazla olsa 3-5 kanar o kadar. Yani çok ciddi.
Peki şey. Altındaki diş gelecek mi? Bir şekilde?
Bir. %99 gelecektir. 2. Gelmeyecekse de zaten o dişi orada tutarak onu getirtemeyeceksiniz yani. Belki bu dinleyenimizin sorusu şu soruya cevap verir. Bu şu cevabın sorusudur. Eğer gelmeyecekse ve biz bunu çekersek çocuğumuz normalde 3 ay dişsiz dolaşana 3 sene dolaşırsa çirkin bu olur yani.
Evet.
Yoksa gelecekse gelecek, gelmeyecekse gelmeyecek zaten gelmeyecek. Bir şey oradan. Senin çekmen ya da çekmemen sonucu değiştirmeyecek bu manada.
Dediğiniz gibi zaten sallanan bir diş de çekmekten ziyade rahatsızlık yani verir. Artık. Evet. Peki hocam bir diğer soruya geçiyorum. İlkokula başlayan çocuğumun kahvaltı alışkanlığı pek yok ki günümüzde zaten birçok çocuğun
olan var mı ki?
Kahvaltı alışkanlığı yok. Bunun sebebi de aslında sosyolojik olarak düşünecek olursanız çalışan anneler babalar hayatınızda akması ve sosyal medya. Tabii. İnternet sürekli tıklama alışkanlığı var ya ondan. Ama bu herhalde kafaya takan bir dinleyicimiz çocuğunun bu alışkanlığını. Okulda da beslenme saatlerini oynayarak geçiriyor. Eve geldiğinde tamam, ise çok az
normal,
yiyor.
Her şeyi normal anlatıyor.
Sağlığı için ne kadar yemesi gerekiyor diye bir soru sormuş hocam.
Şimdi şöyle böyle yeme planlarıyla yeteri kadar yemesi olmuş mudur olmamış mıdır söyleyemeyiz. Bu doğru bir şey değil. Ama insandan insana yani 7 milyar insanın da 7 milyar farklı beslenmeden bahsedilebilir rahatlıkla. Şimdi burada soruyu tersten okuyalım. Mesela bu yavrumuz işte okula gidiyor 3. sınıf 9 yaşında.
Evet.
Boyu kilosu işte şudur. Falan baktık. Ya tam idealdir ya normal sınırlarındadır. Takibi vardır bu yavrumuzun. Bir, ayına yaşına göre boyu kilosu normal mi? İki, gidişatı normal mi? aynı ayda, aynı yaşta, aynı kilodaki iki çocuktan birine aferin, beş peki, gelişimi çok iyi derken diğerine bu çocuk kesinlikle araştırılmalı, ciddi rahatsızlıklar olabilir diyebiliyoruz. Hı. Çünkü bizde pörsantil tabloları vardır, grafikler vardır, büyüme grafikleri. Bir çocuk bir çizgiden gitmelidir. Zaman zaman bir alt bir üst çizgilere kaymalar olabilir. Ancak birim zamanda iki çizgi alta inmiş bir çocuk ciddi problemlidir. Yani 100 çocuk arasında doğduğundan beri 90. sırada giden bir yavrumuz 5 pekiyi alır. Hı hı. Ama doğduğunda 90-90-90 gidip de 6 ay içinde 75, daha sonra 50% düşmüş bir çocuk, ya Allah korusun bunun altından kanser bile çıkar diyebilirsiniz. Hı hı. İdrar yolu iltihabı diyebilirsiniz, kansızlık diyebilirsiniz, beslenme bozukluğu diyebilirsiniz. O yüzden bu dinleyenlerin sorusunun birinci cevabı, bu yavrumuzun yaşına göre boyu kilosu normal midir ve gidişatı uygun mudur, eski çizgisine muvafık mıdır? İki, nörolojik manada değerlendirecek olursak, akranları arasında yapması gereken yetenekleri yapabilmekte midir? Zekasını değerlendirmek için test yapmanın manası yok. Okulda orta karar bir öğrenci midir? Boy kilo güzel. İşte çocuk tek ayak üstünde zıplayabiliyor. Arkadaşlarıyla futbol oynayabiliyor. İşte kalemle şunu şunu şu şekilleri çizebiliyor. Matematikte bu sorulara cevap verebiliyorsa, evet, sizin yediğiniz normaldir. Ama biz sadece bir yumurta yiyoruz. Sizin yediğiniz normaldir. Sadece bir yumurtayla bunların yapılması mümkün değildir çünkü. Hmm. İki, bizim ısrarla anlamadığımız şey, ben canım isterse işte bugün çorba, kaynayak, pilav ve kadayıf yerim. Evet. Ama canımın istemediği bir gün iki tabak çorba içip kalkabilirim. Keyfim yok bugün. Hiçbir hastalığım yok ama sahiden moral manasında keyfim yok derim. Evet. Kimse de bunu yadırgamaz. Bugün işim gücüm çoktu, sabah erken fırladım. İşte gündüz şantiyedeydim, yetiştiremedim, bir sandviçin yarısını yiyebildim. Akşam da geç gelmiştim, canımıza yattım, uyudum. Kimse bunu yadırgamaz. Hı. Yani şartlar böyle gerektirdi anlamında. Çocuklarda da durum böyledir. Çocukların da bir keyfi vardır. Özellikle de keyiflerini kaçıran, yeme konusunda baskıcı bir anneleri varsa, hı hı, iş inada biner. O yüzden bir yetişkinin inat olsun diye yememesi, açlık grevleri falan gibi durumların, evet, bir mini örneğini biz çocuklardan sıkça görürüz. Bizim çocuk milleti anne baba yüzmeyi de severler. Evet. Şimdi yesem annem mutlu olacak, inat edersem uğraşsın dursun tarzı reaksiyonlar olur. Gündüz annem beni bıraktı, çalışmaya gitti. Benle biraz ilgilensin diyen, böyle tırnak içinde espri olsun diye söylüyorum, psikopat yavrularımız da olur zaman zaman. O yüzden bu yeme içme alışkanlıklarının birinci değerlendirilmesi gereken bozukluğu psikolojik problemlerdir. Psikolojik problemle psikiyatrik hastalık arasında fark vardır demiyorum. Evet. Alaka yoktur zaten. Hı hı. Psikolojik problem dediğiniz zaman gerçekten işte kafası bozuk adamın yemek yemek istememesi de buna bir örnektir. Anneyle geçimsizlik, babayla geçimsizlik, kardeşle geçimsizlik, okulu protesto etmek de bunun sebeplerinden biridir. Israrla bunları ön planda söylüyorum çünkü bu hikayeden tıbbi bir hastalık çıkmaz.
Evet.
Büyüme gelişme normal, gelişim yerinde, işte seyri normal, okuldaki işler yolunda, sadece yok, böyle bir hastalığımız yok bizim, evet, hiç kendimizi kandırmayalım. Yoksa iştahsızlık sebebi olarak sayılabilecek hastalıklar, çölyak hastalığı, demir, evet, eksikliği anemisi, gastroözofaji, gel reflü, besin alerjileri falan falan falan, bin tane hastalık sayabilecek kapasitem var ama bu hastalıkların hiçbiri çocuğun normal gelişimine müsaade etmez. Tek şikayet olarak da bunu bırakmaz. İdrar yaparken yanması var ve hiç yemek yemiyor. Bu çocuğun idrar yolu iltihabı var.
Evet.
Çocuğun kakasında kan gördük ve çocuk yemiyor. Bu çocuğun besin alerjisi var dersiniz rahatlıkla. Hiçbir şey yokken sırf bunları demek zordur. Ha nedir? Yavrumuzun dediğim gibi büyüme gelişmesi geriye doğru gitmektedir ve hiçbir şey yememektedir. Evet, araştıralım. Endoskopi yapıp bağırsaklarından parça bile alalım. Muhtemeldir ama bu haliyle bence öncelikle çocuğu rahat bırakalım. Ama dediğim gibi ön şartı söyledim ben. Yani büyüme gelişme yerinde nörolojik gelişimi, psikiyatrik gelişimi bir problem yok. Sadece yemiyorsa çocuğu rahat bırakalım. İki, bizde takıntı şudur. Bu çocuk hiç peynir yemiyor ama. Ya sınıfta gidin bir anket yapın. Bizim çocuk bayıla bayıla peynir yiyor diyen bir Allah'ın kulu çıkmayacak. Zorla gırtlağına basarak yedirilen %10, yemeyen %90. Beyaz peynir sevmeyen çocuğa kaşar peyniri yedirin. Kaşar peynirini de yemiyorsa domates çorbasına rendeleyin. Makarnanın içinde eritin. Menemen yapın, üzerine dökün. Kaşarlı tost yapın. Eritme, süzme, sürme peynirler çok sağlıklı olmadığını söylüyor gıdacı arkadaşlar ama yani neticede ruhsatlı ürün olarak.
Ya çocuklar da seviyorlar.
Yani alın kardeşim iki tane simit, sürme peynirinizi, krem peynirinizi bolca sürerek yedirin. Kaldı ki Peynirden ne bekliyorsunuz? Kalsiyum metabolizmasına destek. Bunlar genelde süt içiyor. Bunlar genelde yoğurt yiyor. Tereyağı, kaymağı bir yerlerden iteleyebilirsiniz. Gene mi olmadı? Evde mayaladığınız yoğurda bütün rüşvetler caiz. Meyve koyun, pekmez koyun, reçel koyun, bal koyun, bir şekilde yedirin. Bunlar dediğim gibi artık annenin bu manada animatörlük becerisine kalmış. Evet. Ya annelik becerisi demiyoruz tabii bunu ama ya bir şekilde kandırıp yedireceksiniz ama yemese ne olur? Ya bizim çocuk ağzına peynir ve türevleri hiçbir şey koymuyor. Hı. Çocuğunuz kaç yaşında? 5 yaşında. Boyu 107 santim. Tam isabetçe 107 santim olur bu. Ama nasıl oldu? Ya bir şekilde oldu. Çünkü kalsiyumun birçok kaynağı var. Bir yerlerden aldı ve yerine geldi demektir. O yüzden çocuklarınızın 32,5 gram brokoli, 66 gram 3 çekilmiş dana kıyması, 87,5 gram edremit zeytini yemesini beklemeyin. Böyle bir çocuk yok. Siz bize neticeyi söyleyin. Mamul madde yeterli mi? Yeterli. O zaman ham madde girişi yeterliymiş deyip geçeriz biz bunu.
Evet. Bizim de hocam tabii bir gizem gibi annelerimiz babalarımız bizleri küçükken besliyorlar. Büyüdükten sonra biz de kilo vermeye çalışıyoruz.
İşte yani ters.
Aslında değil mi? Ters aslında belki hayatın her döneminde böyle dengeli beslenme. Hani vücudun ne çok fazla taşıyacağı ağır yük olsun ne de kendi vücudun taşıyamayacağı kadar da zayıf olsun. Bu arada gitsin gelsin.
Ya bilmiyorum ne kadar doğru bir benzetme ama ben hastalarıma şunu söylüyorum. Piyasada benim bildiğim, şimdi markada söylüyorum ama burada söylemeyeyim. Hı hı. 1000 motorlu araç var. Ne deniyor ona? 1000 motorlu araç, 1.4, 1.5 deniyor ya.
Evet.
Şimdi 1000 motorlu birimi neyse 1000 motorlu araç da var. 4800 motorlu araç da var. Her ikisine de 10 litre mazot koyduğunuzu düşünün. 1000 evet. motorlu araç ne kadar gider? Konya'ya kadar gider.
Evet.
4800 olan Pendik'e kadar gider.
Evet.
Bu sonuca bakınız. Aracın varması gereken menzil 100 kilometreydi varmış. Az yakıtla niye gittin oğlum diye kızılır mı diyoruz. Hani bu anlayın bu meal
evet.
bu yani.
Eyvallah.
Ama bak hep aynı yere geliyoruz hocam. Yani boyu kilosu yaşına uygun mu? Seyrine uygun mu? Nörolojik gelişim yeterli mi? Tamam artık ortada durun.
Evet.
Dedim ya ifrat tefrit yok yani 40 tane vitamin tahlili alıp arkasından birini eksik bulup Amerika'dan bilmem ne balık yağı da getirip bilmem ne yapıp çocuğa da zulmetmeyin arkadaş.
Evet.
Ama ilaç vermeyeceğim kırılsın görsün gününde demeyin.
Evet. Çocuklarla bir arada yemek yemek de çocukların iştahını artırıyormuş kıymetli dinleyiciler. Bu arada psikolojik de bir bilgi de verelim.
Bu konu evet. keşke yani imkanımız olsa evet. bir dönem geliyordu psikolog arkadaşlarımız vardı ama bu dönem çok bulamadık. Mesela yemeyen çocuğa nasıl yedirilir sorusunun cevabı gerçekten evet. bu. Ne yapılabilir? Geçen gün bir yerden duydum. Vatandaş kavun alıyor en küçüğünden alıyor. Yani niye bunu alıyorsunuz dendiğinde kavunu ikiye bölüyormuş içine dondurma koyuyormuş. Dondurmayı yerken kaşıkla kavunu da yediriyor çocuğa.
Evet.
Çok hani bu tabiri sevmiyoruz ama yaratıcı bir düşünce. İnovatif, kreatif bir şey evet. olmuş yani. Ne olacak? İşte bir top dondurmanın hatırına bir yarım kavun yiyor çocuk. Çözüm bu.
Evet.
Ha, ikinci ihtimal. İşte aile sofrasına otursun tabii ki otursun. Kahvaltı ile ilgili mesela bizde örnek çoktur. İki tane zeytinden göz yaparsın, yumurtadan ağız yaparsın falan. İşte hadi burnunu yiyelim falan falan. Tamam bu da olur. Parka bahçeye çıkıp yiyin o da olur. Ama maalesef şimdi en çok kullanılan ve en olmaması gerekeni açın akıllı telefonu. Hadi çizgi filmi seyrederken uyuşuyor her şeyi yiyor zaten. Cevabımız şu. O kahvaltıda kalsın telefonu da bırak arkadaş. Sen aç dolaşsın o spor.
Bu kadar net yani.
Yani evet. geldiğimiz nokta bu. Resmen rüşvet. Benim çocuklarım da böyle yapıyor. İşte Diyanet TV'de Yusuf'un Dünyası çizgi filmi var. Hı-hı. Deli gibi onu seyrediyor. Bir gün kahvaltı ama Yusuf yok dedi çocuklar. Yani nasıl olur diyor. Yani kahvaltı ya, niye evet. edeyim ki ben diyor. Yusuf gelmiyor. Yusuf'un Dünyası çıkmayacaksa biz bu kahvaltı niye ediyoruz?
Evet.
Ya arkadaş sen açsın senin büyümen de bu. Artık o kadar şartlanmışız yani bu problem. Keşke kahvaltı etmesin Yusuf da seyretmeseydi o zaman evet. diyesiniz geliyor. Çünkü aç adam yiyor kardeşim ben espri evet. olsun ediyorum. Kedi yavruları susuz kalırsa mesela nemli toprağı bile eşeleyerek buluyor onun altından evet. su çıkacak diye. Bu sıpalarda yer bir şekilde.
Evet. Peki hocam vaktimiz doldu. Aslında 3-4 sorumuz daha vardı. Onları da gelecek hafta sorarız inşallah. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri bu haftalıkta bu kadar diyoruz. Bir Nefes Saat programının sonuna geldik. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz efendim. Hoşçakalınız.